Bugün farklı bir atmosferin içindeyiz. 1525'in o serin Erlangen akşamında savaşın ardından yorgun köylüler ateşin etrafında moralsiz bir şekilde oturuyor. Sence böyle bir ortamda lider olmak ne kadar zor, ne hissederdin?
Açıkçası insanın omuzlarına çöken bir ağırlık olurdu. Düşünsene, aylarca ormanda saklanıyorsun. Yiyecek yok, bir de peş peşe kayıplar. Andreas gibi bir liderin inancını kaybetmemesi mucize zaten. İnsan bazen sadece bir umut kırıntısına bile tutunmak istiyor.
Bunu okumak bile insanı daraltıyor. İşin kötüsü aralarındaki tartışmalar ya da o kıskançlıklar. Sanki birlikte ayakta durmaları gerekiyorken birbirlerinin moralini iyice dibe çekiyorlar.
Kesinlikle öyle. Hele mantar kavgasından çıkan kavgalar. Aslında burada açlığın, umutsuzluğun insanı nasıl dönüştürdüğünü görüyoruz. Biri çıkıp, birlikte savaşalım, diyor ama. Ertesi gün, içlerinden biri kaçıyor ya da barış teklifine sıcak bakıyor.
Bir de Thomas Müntzer'in konuşmaları. Adam tam motivasyon makinesi gibi ama uygulamada işler hiç de öyle yürümüyor anlaşılan.
Evet, Müntzer'in konuşmalarında büyük bir iman var. Ama gerçekler acımasız. Askerlerin tüfekleri, topları, köylülerin ellerinde sadece kazma, balta. O özgürlük hayaliyle başlayan hareket, bir anda korkuya ve karmaşaya dönüşüyor.
Olayların dini boyutuna gelirsek, Müntzer'in Luther'a olan öfkesi gerçekten çok ilginç. Bir dini liderin, başka bir dini lideri şeytanın aleti diye nitelemesi. Bugün olsa manşet olur.
Haklısın. Resmen bir drama. Luther başta köylülerin safında gibi. Hatta papaya kafa tutmuş biri. Ama iş krallara karşı isyana dönünce, birden köylülere sırtını dönüyor. Bu da Müntzer'i çileden çıkarıyor. Hatta idamından önce bile aklında hep o hesaplaşma var.
İlginç olan Luther'in mektuplarında kullandığı dil. Köylüler hayvan gibi boğazlanmalı diyor mesela. Tam bir U dönüşü.
Ama işte o zamanın dünyasında liderlerin böyle radikal kararlar vermesi şaşırtıcı değil. Bir yandan reform, bir yandan düzenin bekası. Luther'ın kendi çıkarlarını mı yoksa inancını mı koruduğu tartışılır. Müntzer o yüzden kendini çok yalnız hissediyor. Bunu da her fırsatta dile getiriyor.
Ve Müntzer'in son anları. Sanki o inanç ve cesaretten geriye sadece acı ve ihanet kalıyor gibi. Şimdi dönelim Coburg'un pazar yerine. O idam sahnesinin kurulması, kalabalığın toplanması, insan ister istemez nasıl bir merak, nasıl bir toplumsal ruh diye düşünüyor.
Biraz tüyler ürpertici aslında. Herkes merakla izliyor. Bazıları yakınını son kez görmek için gelmiş. Bazıları da adeta bir gösteri gibi izliyor. Zingara'nın gözünden bu sahneyi okumak ise ayrı bir hüzün. Herkesin omuzunda başka bir yük var ama ortada bir tür seyirci psikolojisi oluşmuş.
Zingara'nın psikolojisi idamdan sonra tamamen dağılıyor. Bir daha pazara gitmemeye yemin ediyor hatta. Ama bu travmanın toplumda nasıl yayıldığını da hissediyorsun.
Ve toplumsal düzenin acımasızlığı da burada ortaya çıkıyor. Kral, yargıçlar, cellatlar. Herkes rolünü oynuyor. Kimse gerçekten rahatsızmış gibi davranmıyor. Biri asılırken kalabalık nefesini tutuyor, sonrası ise gündelik telaş. Unutulup gidiyor.
Aslında bu adalet mi yoksa korku toplumu mu diye düşündürüyor. Bugün hala benzeri şeyleri farklı biçimlerde görmüyor muyuz? Şimdi biraz nefes alalım. Zingara ile Veronica'nın sohbeti bence romanın en şahane anlarından. Hele o sevmek özgürlüktür kısmı.
Bence de harika bir diyalogdu. Veronica'nın kırık kalbiyle Zingara'ya verdiği öğüt, insanın içini hem ısıtıyor hem acıtıyor. Düşünsene, soylu da olsan, köylü de olsan, aşkın, özgürlüğün peşinde debelenip duruyorsun.
Ve Zingara'nın kararsızlığı. Hep sevmekten çekinmiş, özgürlüğünü kaybedecek diye korkmuş. Ama Veronica ona, "Bırak kalbin koşsun," diyor. Adeta insanı cesaretlendiren bir manifesto.
Bir de toplumsal farklılıklar. Veronica lüks odasında, Zingara ise çamaşırhanede. Ama dertleri aslında o kadar benzer ki. Romanın en insani, en evrensel yanı bence burası.
Ve sevgiyi, acıyı, hayal kırıklığını yaşamak. Zaman değişse de insanın temel duyguları hiç değişmiyor. Bunu böylesine içten anlatmak romanı unutulmaz kılıyor. Biraz da Wittenberg'e bakalım. Luther'in düğünüyle beraber reformun geldiği noktayı, yaşadığı içsel çelişkileri nasıl değerlendiriyorsun?
Luther'in şaşkınlığı, heyecanı, hatta hesap kitap işlerinden kaçması çok insancıl. Reformun ağırlığı omzunda. Bir tarafta dini devrim yapıyor, öte yanda kişisel hayatında ilk kez evleniyor. Koca Avrupa sallanıyor ama o evin işleriyle uğraşıyor.
Ve Katarina ile evliliği. Birkaç yıl öncesine kadar yasak olan bir şey, şimdi bir cesaret örneği haline geliyor. Ama çevresindekiler hala tedirgin, hatta en yakın arkadaşı düğüne gelmiyor.
Yani bu düğünde herkes biraz tuhaf, biraz kasvetli. Reformun toplumsal bedeliyle kişisel mutluluğun arasındaki o ince çizgi. Romanın finalinde, insanın kendi yolunu bulma çabası apaçık görülüyor.
Ve galiba bütün bu karmaşaya rağmen, hayatta bazen en büyük devrim en sıradan seçimlerinde gizli. Luther için olduğu gibi, Zingara için de